Ayrım 10.
Hiç gücünün kalmadığını, tükendiğini hissediyordu. Sanki onu taşıyan, altında bükülüp kıvrılan bacakları değil, oldukça garip bir dış güçtü. Yine de bütün bunlar iyi bir sonuç getirebilirdi. Olabilir de, olmayabilir de diye düşündü kahramanımız. Böyle koşmaktan neredeyse soluksuz kalmıştı. Ama artık oyun bitti. Buna hiç kuşku yok. Ben bittim bu kesin. Sonuç belli oldu. Yine kendini canlanmış hissetti birden. Tek ayağını arabaya atmış olan düşmanının paltosunu yakalayınca. Sanki zafer kazanmış gibi oldu. Beyefendi, beyefendi diye bağırdı alçak Golatkin'e. İnanıyorum ki... Bırakın lütfen dedi duygusuz düşmanı başından savarak. Tek ayağını arabaya atmış. Öteki de havada sallanırken dengesini koruyup arabaya binmeye çalışıyordu. Bir yandan da büyük Golatkin'in Doğan'ın ona verdiği bütün gücüyle tuttuğu paltosunu kurtarmaya çalışıyordu. Yalnızca 10 dakika Yakov Petrovic. Üzgünüm, hiç zamanım yok. Kabul etmelisiniz Yakov Petrovic. Lütfen Yakov Petrovic. Tanrı aşkına Yakov Petrovic. Konuşarak halledelim. Erkek erkeğe. Bir saniye Yakov Petrovic. Acelem var sevgili dostum dedi öteki. İçtenlik kılığına girmiş bir labalilikle. Başka sefere. Gerçekten şimdi olmaz. Alçak diye düşündü kahramanımız. Yakov Petrovic diye bağırdı acıyla. Ben hiçbir zaman size düşman olmadım. Kin dolu insanlar beni size kötü tanıttılar. Oysa ben, isterseniz hemen siz ve ben beraber bir yerde oturalım olur mu Yakov Petrovic? Şu kafeye gidelim. Her şeyi erkek erkeğe konuşalım. Her şey ortaya çıkacak Yakov Petrovic. Çıkmak zorunda. Kafeye mi? Peki olur ama bir şartla. Tek bir şartla. Her şey ortaya çıkacak dedi küçük Golatkin kahramanımızın omzuna yüzsüzce vurarak. Siz iyi bir dostsunuz. Sizin için tenha bir ara sokağa gitmeyi de kabul edebilirim. Öyle isterdiniz ya. Az değilsiniz. İstediğiniz şeyi nasıl yapacağınızı iyi biliyorsunuz dedi. Gülümseyip tatlı sözlerle dil dökerek. İki Golatkin'in gittiği kafe ana caddeden uzakta tenha bir köşedeydi ve o anda boştu. Onlar zili çalar çalmaz tombul bir Alman kadın tezgahın arkasında belirdi. Bay Golatkin ve adi düşmanı ikinci odaya geçtiler. Soluk suratlı, kısa saçlı bir oğlan bir kucak dolusu odunla sönmekte olan sobayı canlandırmaya uğraşıyordu. Küçük Golatkin'in isteği üzerine çikolata geldi. Güçlü kuvvetli bir kadın dedi küçük Golatkin, büyük Golatkin'e çapkınca göz kırparak. Kahramanımız kıpkırmızı oldu ama bir şey söyleyemedi. Bağışlayın unutmuştum, sizin zevkinizi biliyorum. Biz zayıf ufak tefek Alman hanımları severiz, siz ve ben. Öyle değil mi Yakov Petrovic? Cazibeli ince Alman hanımları. Onlarla beraber oluruz, onları yoldan çıkarırız. Bir erşup, mil şüphelerle gönlümüzü kaptırırız. Yazılı güvenceler veririz. Böyle yaparız değil mi seni Fablas, seni yılan? Bu acımasız ve boş laflarla inceden inceye bir hanımı ima eden küçük Golatkin, sevimli bir gülümseme ve karşılaşmalarını duyduğu sahte memnuniyet gösterisiyle büyük Golatkin'e yaltaklanıyordu. Ama Bay Golatkin'in onun sözlerine kanacak kadar aptal, eğitimsiz ya da görgüsüz olmadığını fark eden alçak yaratık, hemen taktik değiştirip açık olmaya karar verdi. Sahte Golatkin, kahramanımızın sırtına vurarak çileden çıkarıcı bir arsızlık ve labalilikle çirkin konuşmasına devam etti. Bununla da yetinmedi ve toplum kurallarına hiç uymayan bir şekilde yılışmaya başladı. Ve karşı koymasına, bağırmasına hiç aldırmadan öfkeli Golatkin'in yanağından makas alma oyununu kafasına koydu. Böyle bir ahlaksızlıkla karşılaşan kahramanımız öfkeden köpürerek sesini çıkarmadı ama bir süre tabii. Bunlar düşmanlarımın söyledikleri diye yanıt verdi sonunda. Kendine akıllıca hakim olarak. Sesi titriyordu. Küçük Golatkin'in neşesi yerindeydi. Ve toplum kurallarına hiç uymayan bir takım oyunlara girişti. Dediğiniz gibi olsun dedi küçük Golatkin ciddiyetle. Fincanındaki açgözlülükle bitirdikten sonra fincanı masaya bırakarak. Sizinle kaybedecek zamanım yok. Nasıl geçiniyorsunuz şimdi Yakov Petrovic? Size tek bir şey söyleyeceğim Yakov Petrovic dedi kahramanımız. Sakin sakin ve asaletle. Ben asla size düşman olmadım. Petruşka nasıl? Adı buydu değil mi? Nasıl, iyi mi? Aynı mı? Aynı dedi büyük Golatkin biraz şaşırarak. Bilmiyorum Yakov Petrovic ama samimi ve onurlu bir açıdan bakacak olursak siz de kabul edersiniz ki. Evet ama siz de biliyorsunuz ki Yakov Petrovic zor günler yaşıyoruz dedi küçük Golatkin sakin ve anlamlı bir havayla. Sanki üzgün, pişman ve acınacak bir haldeymiş gibiydi. Size yalvarıyorum Yakov Petrovic. Siz zeki bir adamsınız. Adaletli bir karara varabilirsiniz dedi. Adi bir yaltaklanmada bulunarak. Yaşam oyun değildir. Siz de biliyorsunuz. Kendisine bilge ve yüce konuları konuşacak kadar bilgili havası vermişti. Yakov Petrovic, ben sözü gevelemekten nefret eden, açık açık, erkek erkeğe, dobra dobra ve onurlu bir şekilde konuşmayı seven biri olarak size tamamen masum olduğumu açıkça söylüyorum. Karşılıklı yanlış anlaşma sonucu her şey olabiliyor. Size açık açık söylüyorum, her şey olabilir. İnsan meseleyi böyle görürse, durumu soylu ve yüce bir bakış açısından değerlendirirse, ben de bazı konularda yanıldığımı açıkça hiç sıkıntı duymadan kabul edebilirim. Siz de biliyorsunuz, çok akıllı ve yüce gönüllüsünüz. Hiç sıkılmadan, sahte utangaçlıklara kapılmadan kabullenmeye hazırım dedi. Vakarlı ve asil bir havayla. Kader Yakov Petrovic. Neyse, bunları bir tarafa bırakalım diyerek iç geçirdi küçük Goletkin. Şu kısa dakikalarımızı güzel ve yararlı konulardan konuşarak geçirsek, iki dost gibi. Daha sizinle doğru dürüst iki kelime bile edemedik. Tabii bu benim suçum değil. Benim de değil diye araya girdi kahramanımız hevesle. İçimden bir ses bunun kader olduğunu söylüyor diye ekledi gönül alıcı bir tonda. Sesi gitgide zayıflamaya ve titremeye başlamıştı. İşte. Nasılsınız bakalım diye sordu öteki Goletkin tatlılıkla. Biraz öksürüyorum dedi kahramanımız daha da tatlı bir tonda. Kendinize iyi bakın. Ortalıkta bu kadar salgın varken anjine yakalanabilirsiniz. Sizden saklayacak değilim ya, ben içime fanile giymeye başladım. Evet, insan kolayca anjin oluverir dedi kahramanımız kısa bir sessizlikten sonra. Yakov Petrovic, ben yanıldığımı anladım. Sade ama konuksever çatım altına geçirdiğimiz mutlu saatlerin anısı beni duygulandırıyor. Mektubunuzda öyle demiyorsunuz ama dedi küçük Goletkin gücenerek. Bir kez daha tamamen haklıydı. Hatalıydım Yakov Petrovic. Şimdi o yersiz mektup konusunda hatalı olduğumu açıkça görüyorum. Utancımdan yüzünüze bakamıyorum. İnanmazsanız verin o mektubu bana gözünüzün önünde yırtıp atayım. Eğer bu olmazsa o zaman her kelimesine tamamen zıddı bir anlam vererek tekrar okuyun yalvarırım. Hatalıydım. Bağışlayın beni Yakov Petrovic. Korkunç bir şekilde suçluyum. Ne dediniz dedi Bay Golatkin'in kalleş arkadaşı gayet kayıtsız ve dalgın bir havayla. Suçluyum dedim Yakov Petrovic. Hiç sıkıntı duymadan. Ah tamam öyleyse dedi küçük Golatkin kabalıkla. Hatta bence aynı yaratılmış iki kişinin diye ekledi kahramanımız mertçe sahtesinin kalleşliğini hiç fark etmeden. Sizce mi? Tam o anda adi Goletkin yerinden kalkıp şapkasına uzandı. Hala oyunun farkına varmayan büyük Goletkin de kalktı. Sahte dostuna iyi niyetle gülümseyip saflıkla hoş görünmeye ve dostluk kurmaya çalışıyordu. Elveda ekselansları diye bağırdı küçük Goletkin birden. Düşmanının yüzündeki alay ifadesini fark eden kahramanımız ahlaksızın uzattığı ele iki parmağını uzattı. Küçük Goletkin'in yüzsüzlüğü artık sınırları aşıyordu. Önce uzatılan iki parmağı tuttu, sonra o gün yaptığı adi oyunu tekrarlamaya karar verdi. Artık bu kadarı da fazlaydı. Tam parmaklarını sildiği mendili cebine koyarken büyük Goletkin kendine geldi ve her zamanki adiliğiyle yan odaya kaçan düşmanının arkasına düştü. Adam sanki çok doğal bir şey yapıyormuş gibi tezgahın yanında dikilmiş, pasta yiyerek ahlaklı biriymiş gibi Alman tezgahtarla kibar bir sohbete girişmişti. Hanımların yanında olmaz diye düşündü kahramanımız. Öfkesine hakim olup tezgahın yanına girerken. Hiç fena parça değil. Ne dersiniz dedi küçük Goletkin. Hiç kuşkusuz Bay Golatkin'in sonsuz sabrına güvenerek pis oyunlarına başladı. Tombul Alman kadın aptal gözleriyle iki müşteriye baktı ve tek kelime bile Rusça anlamadığı her halinden belli olan bir havayla nezaketle gülümsedi. Kahramanımız ateş parçası gibi kıpkırmızı oldu. Kendini kontrol edemeyerek utanmaz adamı paramparça etmek niyetiyle üzerine yürüdü. Ama küçük Goletkin her zamanki gibi tabanları yağlayıp kaçmıştı bile. Tabii büyük Goletkin'in doğal olarak kapıldığı şaşkınlıktan kurtulduktan sonra bacaklarının bütün gücüyle düşmanının arkasına düştüğünü söylemeye gerek yok. Ama o anlaşma gereği kendisini bekleyen arabaya binmişti bile. Tam o anda iki müşterisinin kaçtığını gören tombul Alman çığlığı basıp bütün gücüyle küçük zili çaldı. Neredeyse havada dönen kahramanımız parayı ödemeden giden utanmaz adamınkiyle kendi borcunu karşılamak için kadına para atıp üstünü bile beklemeden döndü ve gecikmeye rağmen düşmanını yakalamaya koyuldu. Bütün gücüyle arabanın çamurluğuna yapıştı ve içeri tırmanmaya uğraşarak bir süre asılı bir şekilde gitti. Küçük Goletkin de ondan kurtulmak için elinden geleni yapıyordu. olan bitenden haberi olmayan arabacı kırbaçlayıp ayaklarıyla vurarak atını hızlandırmaya uğraşıyordu. At birden arka ayaklarını atıp dört nala gitmeye başladı. Sonunda kahramanımız kendini yukarı kaldırmayı başardı ve arabacıyla sırt sırta, azılı düşmanıyla yüz yüze, diz dize oturdu. Sağ eliyle adi adamın modası geçmiş paltosunun kürk yakasına yapışmıştı. Düşmanlar bir süre sessizce gittiler. Kahramanımız güçlükle soluk alıyordu. Yol berbattı ve kahramanımız hoplayıp zıplayarak her an boynunu kırma tehlikesiyle yüz yüze yoluna devam ediyordu. Bir de üstelik yenilgiyi kabullenmeyen düşmanı onu itip arabadan düşürmeye uğraşıyordu. Havanın da olabildiğince berbat olması olayı iyice kötüleştiriyordu. Koca koca taneler halinde yağan kar, gerçek Bay Golatkin'in iliklenmemiş paltosundan içeri girip duruyordu. Göz gözü görmüyordu. Nereden geçtiklerini, hangi caddeden gittiklerini anlamak çok zordu. Bu olanlar Bay Golatkin'e hiç yabancı gelmiyordu. Bir an için bunları rüyasında görüp görmediğini düşündü. Üzüntüsü sonunda şiddetli bir acıya dönüşmüştü. Düşmanına iyice dayanıp bağırmaya çalıştı ama sesi dudaklarında dondu. Tam o anda Bay Golatkin her şeye boş vermeye karar verdi. Hepsi esrarengiz bir şekilde oluyordu ve karşı koymak boşa güç harcamaktan başka bir şey değildi. Ama birden tam bu kararı verirken ani bir sarsıntı olayın bütün seyrini değiştirdi. Patates çuvalı gibi arabadan düştü ve yerde yuvarlanıp dururken öfkesinin aslında gereksiz olduğunu kendine itiraf ediyordu. Ayağa kalkınca arabanın tanıdık bir avluda Olsufi Ivanoviç'in evinin avlusunda durduğunu gördü. Aynı anda düşmanının büyük olasılıkla Olsufi Ivanoviç'i ziyaret etmek amacıyla merdivenlerden çıktığını fark etti. Anlatılamaz bir kederle arkasından gidip onu yakalayacaktı. Neyse ki bundan vazgeçti. Önce arabacının hesabını gördükten sonra caddeye fırladı ve bacaklarının bütün gücüyle koşmaya başladı. Lapa lapa kar yağıyordu. Karanlık basmıştı. Kahramanımız koşmuyor, sanki önüne gelen kadın erkek, çoluk çocuk herkese çarparak uçuyordu. Dört bir yandan bağırışmalar, çığlıklar, korku dolu sesler geliyordu ama Bay Golatkin hiçbirinin farkında değildi. Ancak Semyonovski köprüsünde iki köylü kadına çarpıp onları sattıkları malların üzerine devirip kendi de düşünce aklı başına geldi. Neyse canım önemli değil diye düşündü. Belki de böylesi daha iyi oldu. Sonra zencefilli ekmeklerin, elmaların, bezelyelerin ve düşürdüğü diğer şeylerin parasını ödemek için elini cebine attı. Aniden bir ışık belirdi. Elini cebine atınca o gün eline tutuşturdukları mektubu fark etti. İyi bildiği bir meyhaneye koştu. İçeri girer girmez hemen üzerinde mum yanan küçük bir masaya oturdu. Etrafına hiç aldırmadan siparişini almak için başına dikilen garsonu da görmezlikten gelerek zarfı açtı ve onu şaşırtan şu satırları okudu. Benim yüzümden acı çeken kalbimin soylu sevgilisine. Zor durumdayım, ölüyorum, beni kurtarın. İftiracı, entrikacı ve adi adamın biri beni tuzağa düşürdü. Tükendim ben, bittim. Ondan nefret ediyorum, oysa ki siz bizi ayırdı. Size yazdığım mektupları çaldı. Hem de bunları tek ve en iyi özelliği olan size benzerliğiyle yaptı. İnsan yakışıklı olmasa da zekası, güçlü duyguları ve iyi tavırlarıyla sevdirir kendini. Ben mahvoldum. Beni zorla evlendiriyorlar. Bunu planlayan kişi de beni yüksek sosyeteden başka birileri için düşünen veli nimetim, babam Olsufi Ivanoviç. Ama ben kararımı verdim. Bütün gücümle karşı koyuyorum. Bu akşam saat 9'da. Evimizin önünde arabanızla beni bekleyin. Balo veriyoruz. Yakışıklı teğmen de gelecek. Dışarı çıkarım kaçarız. Her yerde insanın ülkesine hizmet edebileceği başka işler bulunur. Ne olursa olsun en önemli şeyin masumiyet olduğunu unutmayın dostum. Hoşça kalın. Girişte arabayla bekleyin. Saat tam 2'de sizin koruyucu kollarınıza koşacağım. Mezara kadar sizin olan Clara Osifyevna. Birkaç dakika yıldırım çarpmış gibi kala kaldı. Sonra korku dolu bir keder ve heyecanla yüzü kağıt gibi bembeyaz birkaç kez bir aşağı bir yukarı dolaştı. Mektup hala elindeydi. Kendisi farkında değildi ama herkes ona bakıyordu. Pejmürde kılığı, hareketlerinin kontrolsüzlüğü, yürüyüşü, daha doğrusu odada bir aşağı bir yukarı dolaşışı, el hareketleri, kendi kendine söylediği anlaşılmaz sözler diğer müşterilerin dikkatini çekti. Garson bile ona kuşkuyla bakmaya başladı. Biraz toparlanan kahramanımız kendini odanın ortasında, yemeğini bitirip bir ikonun önünde şükran duası eden yaşlı başlı, saygıdeğer bir adama kaba ve garip bir şekilde bakarken buldu. Adam da duasını bitirip yerine oturmuş ve kahramanımıza bakmaya başlamıştı. Kahramanımız etrafına huzursuzlukla bakındı ve herkesin kendisine kuşku dolu gözlerle baktığını gördü. Birden kırmızı yakalı, emekli bir asker yüksek sesle polis gazetesi istedi. Bay Golatkin ürperdi, kızardı ve başını eğince kıyafetinin değil, herkesin içinde, evde bile giyinmeyecek durumda olduğunu fark etti. Ayakkabıları, pantolonu ve bütün sol tarafı tamamen çamura batmıştı. Pantolonunun sol şeridi kopmuş, paltosu birçok yerinden yırtılmıştı. Sıkıntı içinde daha önce oturduğu masaya gitti. Garson ısrarlı ve küstah bakışlarla yaklaşıyordu. Bay Golatkin şaşkın ve üzgün bir halde başında dikildiği masayı incelemeye başladı. Birisinden kalan kirli tabaklar, peçeteler, çatal, kaşık ve bıçak masada duruyordu. Burada kim yemek yemiş diye merak etti. Ben miyim acaba? Her şey olabilir. Tekrar kafasını kaldırınca yanında dikilen ve bir şey söylemek üzere olan garsonu gördü. Borcum ne kadar dostum diye sordu kahramanımız titreyen bir sesle. Etraftan bir kahkaha koptu. Garson da gülümsedi. Bay Golatkin baltayı taşa vurup bir gaf yaptığını fark etti. Öyle şaşkın bir haldeydi ki orada öylece dikilmektense sırf bir şeyler yapmak için elini cebine sokup mendilini aradı. Ama mendili yerine cebinden Doktor Rutenspitz'in 4 gün önce yazdığı ilacın çıkması hem onu hem de etrafındakileri şaşırttı. Aynı eczaneden al düşüncesi geçti aklından. Birden titredi ve neredeyse korkuyla bağıracaktı. Yeni bir ışık parladı. Gözlerinin önünden kırmızımsı iğrenç bir sıvı geçti. Elindeki şişe düşüp kırıldı. Bir çığlık atarak geriledi. Her yanı titriyordu. Şakaklarından ve kaşlarından ter süzülüyordu. Demek hayatım tehlikede. Odada bir gürültü ve heyecan vardı. Herkes etrafını çevirmiş, bir şeyler söylüyor, hatta tutmaya çalışıyorlardı. Ama kahramanımız konuşmuyor, kıpırdamıyor, görmüyor, duymuyor ve hissetmiyordu. Sonunda onu tutmaya çalışan herkesten kendini kurtarıp meyhaneden dışarı kaçmayı başardı. Sokakta karşısına ilk çıkan arabaya kendini atıp hızla eve yollandı. Yolda elinde resmi bir zarf taşıyan dairenin hademesi Mikey'e rastladı. "Biliyorum dostum, haberin var. Resmi bir şey bu," dedi bitkin haldeki kahramanımız zayıf bir sesle. Gerçekten de Andrei Filipovich imzalı bir emir görevini Ivan Semyonovic'e devretmesini söylüyordu. Emri alıp hademeye 10 kopek verdikten sonra dairesine girince Petruşka'nın Karolina Ivanovna'ya gitmek üzere bütün eşyalarını topladığını gördü. Kadın onu Yevstafi'nin yerine alacaktı. 12. Bölüm. Petruşka sallanarak Bay Golatkin'in odasına girdi. Tavırları kayıtsızdı ve yüzünde adi bir zafer ifadesi vardı. Kafasında bir düşünce olduğu ve kendisini haklı gördüğü belli oluyordu. Sanki Bay Golatkin'in değil de başka birinin uşağıymış gibi yabancı görünüyordu. "Saat kaç oldu dostum?" diye başladı kahramanımız nefes nefese. Tek kelime etmeyen Petruşka paravanın arkasına gitti ve geri dönünce kayıtsız bir ses tonuyla 7:30 olduğunu söyledi. "Aa iyi, aramızda her şey bitmişe benziyor oğlum." Petruşka hiçbir şey demedi. "Madem öyle şimdi dostunla konuşuyormuşsun gibi bana söyle bakalım. Neredeydin?" "Ben mi? İyi insanlarla beraberdim." "Biliyorum dostum, biliyorum. Sen beni her zaman memnun ettin. Onun için ben de sana referans vereceğim. Demek onlarla berabersin, öyle mi?" "Evet efendim. Siz de bilirsiniz ki iyi insanlardan size kötülük gelmez." "Biliyorum dostum, biliyorum. Bugünlerde iyi insanlar pek kalmadı. Değerlerini bil dostum. Nasıllar, iyiler mi?" "Bildiğiniz gibi efendim. Artık sizinle çalışmayacağımı biliyorsunuz." "Biliyorum, biliyorum dostum. Ne kadar gayretli ve çalışkan olduğunu bilirim. Her şeyin farkındayım. Sana saygım var dostum. Uşak bile olsa dürüst insanlara saygı duyarım." "Evet biliyorum. Siz de bilirsiniz ki bizim gibiler şartların daha iyi olduğu yerlere gitmek zorundadırlar. Bu böyledir. Benim de yapabileceğim bir şey yok. İyiler olmadan olmaz efendim." "Evet evet, hak veriyorum. İşte paran ve referansın. Şimdi el sıkışıp vedalaşalım. Sana sormak istediğim son bir şey var," dedi Bay Golatkin ciddiyetle. "Biliyorsun dostum, her şey olabilir. Yaldızlı salonlarda bile hüzün vardır dostum. Bundan kaçamazsın. Sana karşı her zaman iyi oldum ben." Petruşka sesini çıkarmadı. "Sana karşı her zaman iyi oldum ben. gömleklerimin durumu nedir? Hepsi orada. 6 keten gömlek, 3 çift çorap, 4 gömlek göğüslüğü, 1 fanila, 2 takım iç çamaşır. Hepsini biliyorsunuz. Hiçbir şeyinizi almadım. Ben efendimin eşyalarını korurum. Siz beni bilirsiniz efendim. Böyle bir zaafım yoktur. Bilirsiniz. Sana inanıyorum dostum. Sana inanıyorum. Bunu kastetmedim biliyorsun. Biliyorum. Herkes biliyor efendim. General Stolbyanakov çalışırken Saratov'da çiftliklerine gittiği zaman bana da izin verirdi. Yok dostum, bunu demek istemedim. Böyle bir şey demek istemedim. Sakın aklına bir şey gelmesin. Biliyorum, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi bizim gibilerin istekleri her zaman küçümsenir. Ama çalıştığım her yerde benden memnun kaldılar. Bakanlar, generaller, senatörler, kontlar, hepsiyle çalıştım. Brensvich Tachkin, Albay Pereborkin, General Nedobarov, o da çiftliğine giderdi. Evet dostum, evet, çok iyi. Şimdi ben de gidiyorum. Şimdi artık yollarımız ayrılıyor dostum. Kimin nerede kendisini bulacağı belli olmaz. Şimdi giyinmeme yardım et. Üniformamı, pantolonlarımı, çarşafları, battaniyeleri, yastıkları hazırla. Hepsini denk mi yapayım? Evet dostum, lütfen denk yap. Başımıza neler geleceğini kim bilir? Şimdi gidip bana bir araba bul. Araba mı? Evet dostum, şöyle geniş bir şey olsun. Uzun bir süre için. Aklına bir şey gelmesin. Uzağa mı gideceksiniz? Bilmiyorum dostum, hiç fikrim yok. Kuş tüyü yatağımı da almalıyım. Ne dersin dostum, sana güveniyorum. Gerçekten hemen gitmeyi düşünüyor musunuz efendim? Düşünüyorum dostum, düşünüyorum. İşler bu hale geldi. Böyle oldu işte. Biliyorum efendim, bizim alayda bir yüzbaşıya da aynı şey olmuştu. Bir arazi sahibinin kızını kaçırmıştı. Kaçırdı mı? Nasıl yani sevgili dostum? Evet ya, kaçırdı ve başka bir evde evlendiler. Her şey önden hazırlanmıştı. Bir kovalamaca yaşandı ama merhum prens onlardan yana olunca her şey tatlıya bağlandı. Evlendiler demek, öyle mi? Peki sen benim durumumu nereden biliyorsun? Biliyoruz efendim, her yerde dedikodular kaynıyor. Hepimiz biliyoruz. Herkesin başına gelebilir. Bir uşak olarak sözümü aldıracak olursanız size bir şey söyleyeceğim efendim. Bir düşmanınız var, hem de çok güçlü biri. Biliyorum dostum, biliyorum. Sana güveniyorum. Şimdi ne yapacağız, ne önerirsin? Eğer böyle bir şeye kalkışıyorsanız o zaman hazırlamanız gereken şeyler var. Çarşaflar, yastıklar, iki kişilik kuş tüyü bir yatak, bir battaniye. Aşağıda bir kadın var. Tilki kürkü satıyor. Belki bir bakıp alabilirsiniz. Hemen gidip bir bakın. Şu anda tam ihtiyaç duyacağınız şey bu. Saten çizgili tilki kürklü bir palto. Tamam dostum, doğru. Sana tamamen güveniyorum. Gidip alalım o zaman. Ama çabuk ol, Tanrı aşkına acele et. Neredeyse 8 oluyor. Tanrı aşkına acele et. Petruşka denklemeye çalıştığı yastıkları, battaniyeleri, ufak tefek öteberiyi bırakıp paldır küldür odadan çıktı. Bay Golatkin yine mektubu çıkardı ama okuyamadı. Başını ellerinin arasına alıp duvara dayandı. Sersemlemişti. Ne düşünebiliyor ne de hareket edebiliyordu. Ona neler olduğunu bilmiyordu. Zaman ilerliyordu ama ne Petruşka'dan ne de paltodan haber vardı. Gitmeye karar verdi.